Ayrım 8. Mümin, kafir. Necip Fazıl Kısakürek. Sayfa 100. Bir pırıltı, binbir ışık. Bir ders, binbir ibret. Hazreti Ömer sokaktan geçmekte. Kadının biri oğluna seslendi. Oğlum, savuş oradan, halife geçiyor. Başka bir kadın deminkine hitap etti. Ay, bu adam dün sadece Ömer'di. Şimdi halife mi oldu? Hazreti Ömer tebessüm ve sükunet, tatlılık ve yumuşaklık içinde ikinci kadına yaklaştı. Size teşekkür ederim. Eski halimi hatırıma getirdiniz. Böyleyken nasıl oldu da doğu, İslam dairesinin doğusu dal kavuklarla doldu. Nasıl oldu da emr-i ferman Hazreti Menlehül emrindir diye gerçek manasından kaydırılmış bir damga peydahlandı. Nasıl oldu da tıflı tipi sarayların baş eşyası haline geldi. Ve sonra doğuda doğup da gerçek doğuyu batırmak isteyenler arasında dal kavukluktan başka hak ve hakikat ölçüsü kalmadı. Gece. Halkın selameti için sokaklarda dolaşan Hazreti Ömer. Evin birinde bir gürültü, mübalağalı ve şüpheli bir gürültü. Halife dama çıkıp bir delikten evin içine göz attı. Evin sahibi karısıyla karşı karşıya geçmiş şarap içiyor ve her sarhoşun korkunç vaziyetine düşmüş bulunuyor. Adalet heykeli Ömer öfkeyle haykırdı. Evin sahibi sesin sahibini hemen tanıdı ve karşılık verdi. Ya Ömer, ben bir günah işledim. Sen de birkaç suç. Allah kitabında tecessüsü yasak etti. Ve evlere kapılarından giriniz ve izin alınız emrini verdi. Sense evin damına çıktın. Sonra karımı senin gözlerine mahsus olmayan haliyle gördün. Ve halife, halifeler halifesi yaptığı haksızlıktan Allah'a istiğfar etti. Böyleyken nasıl oldu da şeriat adına asırlarca ev basıldı. Nazarlar, tanıdıklarının gömleğindeki lekeleri saymaktan başka bir şey düşünmezcesine hainleşti. Ve en sonra her neviyle kepazelik, bütün nazarlar önünde cemiyetin sokak, meydan, umumi manzara ziyneti haline geldi. Bir gün Hazreti Ömer bir camiye girdi. İçeride birkaç kişi baş başa vermiş pineklemekte. Müminlerin emiri sordu. Siz kimsiniz? Cevap verdiler. Biz mütevekkilleriz. Tevekkül sahipleriyiz. Hayır, siz müteekkillersiniz. Hazır yiyicilersiniz. Buyurun cemiyete. Yeryüzünde bundan daha güzel hangi levha var? Böyleyken nasıl oldu da asırlar boyunca Müslümanlık, dünya vazife ve borçlarını en titiz ve keskin emirlerle kadrolaştırdığı halde ona layık olmayanların elinde miskinlik yatağı gibi gösterildi. Ve Müslümanlığın altınla kapladığı doğu, batıya bir baştan öbür başa tembellik ve işsizlik balçığıyla dolu göründü. Ezelden ebede kadar her gün bir gün evvelki dünün ve bir gün sonraki yarının peygamberi, en büyük aşık ve en sadık dostunu Hazreti Ebubekir'de bulmuştu. Hazreti Ebubekir müminlerin reisliğini omuzlarına taşıdığı devrede Yezid'i ordu başında Şam'a gönderirken şöyle öğüt verdi. Ey Yezid, senin akraban ve yakınların var. Onları başkalarına tercih ederek bazı işlere ve mevkilere kayırabilirsin. Senin adına en çok korktuğum nokta bu. Allah'ın Resulü, salat ve selam ona olsun, dedi ki, Müslümanların işinden bir işi üzerine alıp, o işe iltimasla birini kayıran, Allah'ın lanetine uğrar. Allah ondan bir mazeret veya fidye kabul etmez. Hatta onu cehenneme atar. Böyleyken şahsi ve nefsani hırs zoruyla mükafatlandırma temayünü gerçek liyakat ölçüsüne tercih etmek diye tarif edebileceğimiz iltimas nasıl oldu da bütün şark dünyasını sardı? Ve bu hal İslamiyet'in kalplerdeki saffeti buğulanır buğulanmaz başladı. Ve her kabahati o saffetin öz hakikatinde sanan çığırlar ise insanların hava almak ihtiyacı kadar tabiileştirildi, umumileştirildi, alenileştirildi. Ebu Kafe'nin oğlu Abdullah'ın ahiret yolunda vasiyeti. Son anın bittiği, son anın arkasından ilk anın başladığı noktadaki vasiyeti. Küfürdekinin imana, kötülüktekinin iyiliğe geldiği ve yalancının doğruyu söylemeye başladığı noktadaki vasiyeti. Şu: Hattab oğlu Ömer'i kendime halef seçiyorum. Ona itaat ediniz. Bununla Allah'a ve peygambere, dinime, nefsime ve size doğruluk ve iyilik murad ettim. O adaleti yerine getirirse ne âlâ. Kendisinden beklediğim, umduğum da bu. Başka bir yol takip ederse kişi işlediğini kazanır. Benim bütün gayem hayır. Gaybi bilemem. Zulmedenler nelere uğrayacaklarını görürler. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. İşte son deminde Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Osman'a yazdığı ahitname. Böyleyken bir mislini ne tarihin bildiği ne de insanoğlunun hayal edebildiği bu saffet, ulviyet ve hakikat ruhunu Müslüman olduklarını sananlar nasıl kaybediverdiler? Ve onların mücadelecileri nasıl olup da bulamadılar, gösteremediler ve ters yoldan gittiler? Mezhep sahibi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ölümüne takaddüm eden uzun seneler boyunca belki 30, belki 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazına çıktı. Yani 30 sene uyumadı. 30 sene gecelerini ibadetle, okumakla, düşünmekle, istirakla geçirdi. Bakın Ebu Hanife Hazretleri ömrünün 30 yıllık bu devresine nasıl girdi? Henüz yarı gecelerini uykusuz geçirdiği günlerde bir gün sokakta giderken uzakta iki adamın şöyle konuştuğunu duydu. Bak Ebu Hanife geliyor. İşte bu bütün gecelerini ibadet ve istirakla geçiren zattır. Ne diyorsun? Demek ki meşhur Ebu Hanife bu. Ebu Hanife içi ızdırap ve meraret dolu evine geldi. Bir köşeye çekildi ve Allah'ına yalvardı. Ya Rabbi, ben malik olmadığım faziletlerle övülmekten sana sığınırım. Belki bu da senin bana bir ihtarın. Bugünden başlayarak bütün gecelerimi uykusuz geçirecek ve hikmetlerini düşünmeye ve incelemeye hasredeceğim. Ve ondan sonra 30 sene uyumadı. Yani yolda gördüğü herhangi bir adam onu bütün geceleri boyunca uyumuyor sandığı ve böyle ilan ettiği için. Böyleyken ne oldu da insanlar malik oldukları faziletler şöyle dursun? Yalnız malik olmadıkları faziletlerle yad edilmek arzusundan başka kanun tanımadılar. Evet, saffet ve hakikat yatağı kalplere ilk fesat mikroplarının üşüştüğü hengamede. Kufe valisi Ebu Musa el-Eşari mescitte halka şöyle hitap ediyordu. Resuller Resulü bizi daima fesattan kaçındırdı. Bugünse fesat başımızın üstünde kanat çırpıyor. Bize yakışan fesada karışmamak, ondan uzak durmaktır. Böyle zamanlarda uyuyanlar uyanıklardan, oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler atlarına binenlerden, atlarına binenler atlarını mahmuzlayanlardan daha hayırlıdır. Kılıçlar kına ve mızraklar bir tarafa. Mazlum olanları himaye edin ve fesat dininceye kadar böyle kalın. Böyleyken ihtiras ve nefsaniliklerimizin canavar ağzına gem olarak yukarıdaki dikkat ve teenni ruhundan başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı halde Hazreti Muaviye'yi takip eden devirden başlayarak ekseriyetle din adına fesat ve bozgunculuk hareketlerinden başka hiçbir şey düşünülemedi. Eğer bu ruh aziz miraslar içinde aziz bir miras gibi muhafaza edilebilseydi, İslam dünyası bugün hiçbir şeyden mahrum olmayacaktı. Hazreti Ömer, İslam ordusu ve toplulukları için korkunç bir afet haline almaya başlayan veba mıntıkasına gitmek, vaziyeti gözleriyle görmek, alınacak tedbirleri bizzat incelemek istedi. Yolda kendisini Ebu Übeyde karşıladı. Konuştular. Bazıları halifeden geri dönmesini, müminlerin emiri sıfatıyla kendisini daha fazla tehlikeye atmakta haklı olamayacağını söylediler. Müminlerin emiri düşündü. Geriye dönmeyi doğru buldu ve atına bindi. O anda Ebu Ubeyde'nin gür sesi çınladı. "Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" Müminlerin emiri atının dizginlerini topladı, başını Ebu Ubeyde'ye çevirdi ve en tatlı vakar içinde fısıldadı. "Evet, Allah'ın takdirinden kaçıyorum. Allah'ın kazasına sığınmaya gidiyorum." Böyleyken yeryüzünde kader ve tedbir sırrı üzerinde İslami hikmet bakımından bundan güzel hiçbir söz söylenememişken nasıl oldu da doğu alemi asırlar boyunca kaderi ve kadere tevekkülü, miskinlik ve tedbirsizlik sahiki diye anladı. Hazreti Ömer'in reisliği zamanında İslam orduları başbuğlarından Hazreti Halid bir şaire 10 bin dirhem tutarında bir caize verdi. Hazreti Ömer emri altındakilerin selameti adına kedilerin ayak seslerini bile kaydeden kulak hassasiyetinin ürperdiğini duydu. "Bu parayı kendi kesenden verdinse seni israfla, Müslümanların beytül malinden verdinse emanete hıyanetle suçlandırıyorum. Her iki takdirde de azledilmen icap eder." Hazreti Halid azinden sonra askerlerden ibaret bir topluluğa şu sözleri söyledi. "Müminlerin emiri beni Suriye'deki orduların başbuğluğuna tayin ettikten ve oraları fethettirdikten sonra azletti." Bir asker aykırdı. "Başbuğ, dilini tut. Böyle sözler bir ihtilal çıkarabilir." Halid şu cevabı verdi. "Evet, fakat Ömer yaşadıkça kimse buna cesaret edemez." Halid Medine'ye döndüğü zaman Hazreti Ömer'le görüştü. Haksızlığa uğradığını, verdiği caizeyi kendi payına düşmüş ganimetten ayırdığını, ayrıca 60 bin dirhemden fazla değeri olan bütün malını hazineye bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Hemen Hazreti Halid'in malı mülkü hesap edildi. Fazla çıkan 20 bin dirhem derhal Beytülmal'e yatırıldı. Ve Hazreti Ömer bir taraftan Halid'e onu çok sevdiğini ve ona hakkıyla saygı duyduğunu bildirirken bir taraftan da memurlarına Halid'i kötü bir hareketinden yahut ondan hoşnut olmadığından değil, sadece halkın ona ifratla teveccüh göstermesinden ve onu her şeyin yapıcısı telakki etmesinden azlettiğini ilan etti ve dedi. "Yalnız başına hiç kimse her şeyi ve her muvaffakiyeti nefsinde toplamaya kadir değildir. Böyleyken niçin böyle olduk?" Hazreti Ömer devri. İslam orduları murahhası Maaz Bizans ordusuna gönderiliyor. Maaz düşman karargahına vardı. Sırmalı, işlemeli, püsküllü, kordonlu bir çadır. Her tarafta Maaz'ı hürmetle bekleyenlerin serpiştirdiği şatafatlı eşya. Maaz hazretlerine üstünde oturması için ipekten bir halı gösterdiler. "Fukaranın hakkını ve kanını sömürerek dokunmuş bir halıya oturamam. Fakat biz size hürmet göstermiş olmak için bu halının üzerinde oturmanızı rica ediyoruz. Sizin hürmetinizi ifade eden şeylere kıymet veremeyeceğim. Eğer yere oturmak yalnız kölelere göre bir işse, biliniz ki Allah'ın benden daha aciz bir kölesi yoktur." Bizanslılarda hayret, dehşet, ibret. "Müslümanlar arasında acaba sizden daha yükseği var mı? Bana Müslümanların en fenası olmamak yeter." Ve Maaz Bizanslılara niçin murahhas istediklerini sordu. Dediler ki, "Niçin bizim üzerimize geldiniz? Habeşistan size daha yakın değil miydi? İranlıların başında bir kadın var. Bizimse başımızda öyle bir hükümdar var ki cihana hakim. Nüfusumuz gökteki yıldızlar, çöldeki kumlar gibi hesapsız. Maaz Hazretleri de dedi ki, siz mallarınızı ve canlarınızı elinde tutan bir hükümdarla iftihar ediyorsunuz. Bizim reisimizde ise hiç kimseye karşı üstünlük hakkı mevcut değil. Zinaya düşecek olursa en adi bir kimse gibi cezasını bulur. Hırsızlık ederse herkesin uğrayacağına uğrar. Perdeler arkasında oturmaz ve kendisini bizden üstün bilmez. Herkesin sahip olduğundan fazla da malı yoktur. Böyleyken sonra öyle ve böyle olunabilir miydi? Hazreti Ömer'in memurlarına bir hitabesinden bir parça. Sizi saltanat sürmeniz, insanlara tahakküm ve tekebbür göstermeniz için bu işlere kayırmadım. Siz doğru yolda rehber olacak ve herkesi kendinize uyduracaksınız. Öyle Müslümanların haklarını yerine getiriniz. Müslümanlara fena muamele etmeyiniz ki küçüklüğe düşmesinler. Müslümanları lüzumsuz yere pöhpöhlemeyiniz ki şımarmasınlar. Kapılarınızı onların yüzlerine kapamayınız. Sonra kuvvetlileri kuvvetsizlerini yer. Kendinizi onlardan üstün tutmayınız. Sonra zulüm alır yürür. Halifeler halifesinin her memuru iş başına geçirileceği zaman reisinin huzurunda bir takım taahhütlere girerdi. Kapısında lüzumsuz maiyet kullanmamaya, kapısını müracaat sahiplerine daima açık bulundurmaya, süslü püslü, ipekli sırmalı kılıklara bürünmemeye vesaire. Ve her memur iş başına geçirilmeden evvel bütün varını yoğunu hükümete kaydettirir. Bu kayıtlar dikkatle muhafaza edilir. İleride bu memur birdenbire ve umulmadık tarzda zenginleşiverince hakikat kolayca anlaşılırdı. Böyleyken, böyle başlamışken, öyle devam etmek ve şöyle bitirmek. Hazreti Ömer Suriye seyahatinden dönerken çölde uzaklarda tek başına bir çadır gördü. Atını o istikamete yürüttü. Çadırın yanına geldi. Çadırda ihtiyar bir kadın. Kim olduğu, çölde böyle tek başına ne yaptığı, nasıl yaşadığı meçhul. Allah Resulü'nün büyük dostu ve halifesi kadına sordu. Ömer hakkında ne fikirdesin? Allah Ömer'in belasını versin. Bütün reisliği boyunca elime hiçbir şey geçmedi. Hazreti Ömer gülümsedi. Fakat Ömer ne yapsın? Sen böyle uzak ve herkesten ayrı bir yerde yaşarken Ömer seni nasıl bulsun? Kadın yine haykırdı. Beni bulamayacak olduktan sonra devletin başına niçin geçti? Ve bu muazzam karşılık önünde Hazreti Ömer ondan daha 1000 kere muazzam bir tavırla ağladı. Böyleyken, evet, bütün tarih boyunca çöllerde kaybolmuş meçhul ihtiyar kadın derecesinde devlet reisine düşen vazifeyi kavrayabilmiş tek tebaa göstermeye imkan yokken, çöllerde kaybolmuş meçhul ihtiyar kadın Müslümanlık irfanının en değersiz ferde kadar nasıl sindirilmiş olduğunun heykeliyken ve adalet, hak, vazife heykeli Ömer bu en mantıksız sözün içindeki mantık üstü hakkı bütün dehşetiyle anlayıp gözyaşlarını tutamamışken nasıl oldu da asırlar boyunca ülkemizde elimizin ve gözümüzün uzanmadığı yerleri değil, burnumuzun dibini bile ihmal ettiren ve en sonra utanmadan ve sıkılmadan kabahati İslamlıkta gösteren bir miskinlik ve mesuliyetsizlik ruhuna düştük. Biri Hazreti Ömer'i dava etti. Dava edilen Hazreti Ömer'dir. Mücessem adalet ve hakkaniyet. Hazreti Ömer hakimin karşısına çıktı. Hakim de gayet tabii olarak halifeler halifesine karşı bir hürmet tavrı. Hazreti Ömer parmağını hakime uzattı. İşte tarafsız olmamanın ilk alameti bu gösterdiğiniz hürmettir. Davacının iddialarında hiçbir delil yoktu. Halifeye yemin teklif etti. Hakim de davacıdan Hazreti Ömer gibi bir şahsiyete karşı böyle bir yemin isteğinde bulunmamasını, yemin teklifini geri almasını istedi. Hazreti Ömer hakime gözünde hak ve tevzi noktasından insanların en adisiyle Ömer birbirine musavi olmazsa sen hiçbir vakit hakimlik mevkiine layık olamazsın. Böyleyken. Bir toplantı. Hazreti Ömer hitabede konuşuyor. Buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerine konuşuyor. Ve kelam denilen ilahi nimet, nimetlerin en büyüğü Hazreti Ömer'in dilinde ruh tarlasının kana kana içtiği bir yağmur gibi cömert cömert boşanıyor. Dinleyenlerden biri bağırdı. Ya Ömer, Allah'tan kork. Ömer hiç cevap vermeksizin bahsine devam ediyor. Fakat adam da bu ısrar sanki hastalık halinde. Ömer'in 2-3 cümlesinde bir bastırıyor. Ya Ömer, Allah'tan kork. Ve bu hep böyle devam ediyor. Nihayet başka biri dayanamıyor ve bu şahsa hitap ediyor. İhtarınızı boyuna tekrar ediyorsunuz. Artık yetişmez mi dersiniz? Muhteşem büyük cevap veriyor. Bırakınız, istediğini söylesin. Onlar diledikleri gibi ihtarlarda bulunmazlarsa bir faydaları kalmaz. Biz de onları susturacak olursak hakkımızı aşmış oluruz. Böyleyken. 8. ayrımın sonu, sayfa 114.